Çekten.
Çekten. Dolayısıyla adımız da uyumlu için. Hayatın sesleri.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınından Hayatın Seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Takvim yaprakları 23 Mart 2020 Pazartesi'yi Türkiye'de saatler 15.05'i gösteriyor. Haftanın ilk iş gününde sizlerleyiz. Bizleri Türkiye'nin Sesi Radyosu.com, TRT Memleketim FM.com adreslerimizden ya da TRT TV uygulamamızdan dinleyebilirsiniz. Efendim bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen paylaşalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Bizlere Facebook, Twitter ve Instagram'dan da ulaşabilirsiniz. TRT Hayatın Sesleri. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır. Teknik yönetmenimiz Recep Özdem ve mikrofonda ben Mustafa Çamlıca yayınımıza sizleri de bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, dünyayı etkisi altına alan ve son yılların en önemli pandemilerinden biri olarak gösterilen yeni tip koronavirüsün ülkemizdeki etkilerinin azaltılması için devletimiz her alanda sıkı tedbirler alıyor. Bu kapsamda yurt dışından dönenler için 14 gün karantina süreci uygulanıyor, 65 yaş ve üstüyle kronik rahatsızlığı bulunanlar için sokağa çıkma yasağı getirildi efendim. Bunlar alınan tedbirlerin bir kısmı. Öte yandan ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime ara verildi ve uzaktan eğitime geçildi. Bugün uzaktan eğitim başladı ve ilk dersi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk verdi. Dersler TRT, EBA TV üzerinden öğrencilerin evlerine geliyor, evler adeta okula dönüşüyor. Bu zor günlerde işlerinin başında olan sağlık çalışanlarımıza, öğretmenlerimize, temizlik görevlilerimize, emekçilerimize canı gönülden teşekkür ediyoruz efendim. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu günlerde hepimizin üzerine düşen sorumluluklar var. Önceliğimiz sağlığımızı korumak. Ardından bir başkasının hastalanmasına sebep olmamak. Kanuni Sultan Süleyman'ın şu sözlerini hatırlayalım. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya cihanda devlet, bir nefes sıhhat gibi. O sebeple işimiz yoksa lütfen evlerimizde kalalım. Zorunlu olmadıkça lütfen sokağa çıkmayalım, biraz sabır. Elbet bu günler de geçecek. Türkiye bu musibeti de atlatacak inşallah ve yarınlara daha güçlü çıkacağız. O zaman yeşillikler içinde sevdiklerimizle piknikler yapacağız. Güneşli günlerde şarkılar ve türküler söyleyeceğiz efendim. O güzel günleri görmek için sabra, duaya ve tevekküle ihtiyacımız var. Bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Sevgili dinleyicilerimiz lütfen yetkili mercilerden yapılan açıklamaları takip edelim. Sosyal medyada yayılan asılsız haberlere itibar etmeyelim. Efendim, uzun bir girişten sonra Hayatın Sesleri'nde bugün koronavirüs pandemisinde Türkiye'nin durumunu konuşacağız. Anadolu Ajansı Sağlık Muhabiri Yeşim Sert Karaaslan canlı telefon bağlantımızla bizlerle olacak. Ardından Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Şaban Ali Düzgün telefon hattımızda olacak. Deprem, sel, veba gibi musibetler karşısında tedbirli olma, tevekkül etme ve duanın önemi üzerine bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Kimse
içindeki çocuğa sarı, sana insanı anlatır. Eller günahkar, diller günahkar, bir çay argını bu bütün dünya günahkar. Eller günahkar, diller günahkar, bir çay argını bu bütün dünya günahkar. Masum değiliz hiçbirimiz, masum. Ter içinde uykularımdan uyanıyorsan eğer, her gece yalnızlık sevgili gibi boy boyunca uzanıyorsan, koynuna olur olmaz yere ıslanıyorsa kirpiklerin artık her şeye, anneni daha sık anımsıyorsan hatta anlıyorsan, kalbini bir mektup gibi buruşturulup fırlatılmış, kendini kimsesiz ve erken unutulmuş hissediyorsan, içindeki çocuğa sarı, sana insanı an. Eller günahkar, diller günahkar, bir çay argını bu bütün dünya günahkar. Eller günahkar, diller günahkar, bir çay.
Efendim, Hayatın Sesleri devam ediyor. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs hakkında konuşacağız. Anadolu Ajansı Sağlık Muhabiri Yeşim Sert Karaaslan şu anda canlı telefon hattımızda. Yeşim Hanım, programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Bu yoğun mesainiz içerisinde programımıza katıldığınız için öncelikle size çok teşekkür ediyoruz.
Çok teşekkür ediyorum. Ben de çok çok teşekkür ederim. Ve buradan bir aslında haftanın ilk günü, pazartesi günü şu temenniyle başlamak istiyorum ben de. Aynı gökyüzünün altında sağlıklı günlerin olacağı bir dünya temenni ediyorum. Umarım bundan sonra güzel şeyler konuşuruz ve müjdeli haberler veririz.
İnşallah, inşallah. Güzel günler bizi bulsun diyelim. Koronavirüs pandemisinde Türkiye şu anda ne durumda? Bizi aydınlatır mısınız bu konuda?
Elbette. Önce isterseniz biraz dünyadaki veriden bahsedip ondan sonra Türkiye'ye gelelim.
Tabii ki.
Dün İletişim Başkanlığı'ndan da bir açıklamada bulunulmuştu ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından da her gün güncellenerek veriler hakkında paylaşımda bulunuluyor. Bu paylaşımlara göre şu an itibariyle 12.944 kişi COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Bunun yanı sıra 94.600'den fazla kişinin de iyileştiği belirtildi. Bu verinin hemen ardından Türkiye'de neler oldu? Türkiye'yi hatırlarsınız dünyada birçok ülkede görülmesine karşın en son görülen ülkeler içerisinde yer aldı. Çok kısa bir süre öncesine kadar henüz ülkemizde bir COVID-19 vakası yoktu. Fakat yavaş yavaş bizde de görülmeye başlandı. Sayın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından an ve an açıklamalarda bulunuluyor. En son dün itibariyle bir açıklamada bulunuldu gece saat 10.30 civarında. Ve Sayın Fahrettin Koca'nın verdiği açıklamaya göre bugüne kadar toplam 20.345 test yapıldı. 1236 tanı kondu ve hepsi yaşlı olmak üzere maalesef 30 kişi yaşamını kaybetti. Evet. Burada en çok vurgulanan şeylerden bir tanesi neydi? Hem STK'lar hem bakanlık tarafından yaşlı nüfusun duyarlılığının artması ve onların sosyal izolasyonun içerisinde kalması gerektiği vurgulanmıştı. O yüzden buradaki ölüm vakalarına baktığımızda da aynı dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de yaşlı olan, bulaş olmuş olan hastalarımızdan 30 kişi hayatını kaybetti.
Evet.
Bunun ardından Türkiye'de ilk COVID-19 vakası görülmesiyle birlikte gerçekten çok ciddi önlemler hayata geçirildi. İlgili tüm bakanlıklar tarafından peş peşe tedbir kararları açıklandı. Bunlardan en güncel olanları isterseniz neler oldu onlara bakalım.
Tabii buyurun.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla resmi gazetede bir genelge yayımlandı. Bu genelgeye göre kamu personeli uzaktan ve dönüşümlü çalışabilecek. Çünkü bulaşın önlenebilmesi için izolasyon dediğimiz yani evet. birbiriyle temas çok çok önemliydi. Bunun için de bu çok önemli bir karardı. Genelgeye göre kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilecek. Bunun yanı sıra COVID-19 kapsamında idari izinli sayılanlar yeni bir karar verilinceye kadar idari izinli sayılmaya devam edecek. Yıllık veya mazeret izni kullanabilecekleri belirtilen çalışanlar ise genelge kapsamında belirlenen esaslar dahilinde idari izinli sayılacaklar. Bu gerçekten çok çok önemli bir karardı.
Evet, bu virüsün kontrol altına alınmasıyla alakalı tabii ki.
Evet, çünkü buralarda çok fazla insan çalışıyor.
Evet.
Binlerce insan bir arada oluyor. O yüzden bulaşın önlenmesi açısından çok çok önemli bir karar. Yine çok önemli bir karar Sağlık Bakanlığı tarafından alındı. Sağlık Bakanlığı kronik hastalık nedeniyle kullanılan raporlu ilaçların ve sürekli kullanım gerektiren ilaçların rapor tarihlerinin bitmesi durumunda Haziran 2020 sonuna kadar aynı raporların geçerli olacağını duyurdu. Bununla ilişkin bize çünkü çok fazla soru geliyordu. Biz bu raporlu ilaçlarımızı nasıl alacağız diye. Bakanlık tarafından bunun da nasıl
anlatabileceği
belirlendi.
Oldu.
Evet, ortadan kalkmış oldu. Yine demin söylediğimiz gibi COVID-19'un bulaşması dünyada ve Türkiye'de de en çok yaşlı nüfus üzerinde çok etkili. Bunun için sürekli STK'lardan, ilgili bakanlıklardan, Sayın Bakanımız Fahrettin Koca ve diğer bakanlar tarafından sürekli uyarılarda bulunuldu. Aman yaşlı insanlar dışarıya çıkmasın. Ölüm oranları bu kişilerde bulaş olduğunda çok yüksek diye. Hı-hı. Maalesef bunda bir takım ihlaller oldu biliyorsunuz.
Evet.
Yaşlı nüfusu içeriye alamadık bir türlü. Bunun için de İçişleri Bakanlığı'nca bakanlığı tarafından bir tedbir kararı açıklandı. Buna göre 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olanlara yönelik sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Genelge kapsamında olmakla birlikte hizmetine ihtiyaç duyulabilecek, burası çok önemli, kamu görevlileri ve eczacılar kısıtlamadan muaf olacaklar. Bu konuda hizmette bir aksama olmayacak. İkameti dışında olanlar başta olmak üzere seyahat etmesi yani evden çıkması zorunlu olanlar ise 155, 156, 112 hatları üzerinden taleplerini iletebilecekler.
Evet.
Bununla ilgili olarak tabii yaşlılar hani biz ihtiyaçlarımızı nasıl gidereceğiz, ne yapacağız diye de bir takım tedirginlikler duymuşlardı. Bununla ilgili de önemli çalışmalar oldu. Hiçbir sıkıntı yaşamayacakları belirtildi onlara. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce bugün bir açıklama oldu. Kartlı sayaç kullanan 65 yaş ve üstü vatandaşların işlemlerinin su yükleme işlemleri ASKİ ekiplerince adreslerinde yapılacağı duyuruldu. Buradan ilgili numarayı da söyleyelim. Vatandaşlar bu tür ihtiyaçları olduklarında alo 153 ve 0312 616 çift 0 çift 0 numaralı telefondan ilgililerle irtibata geçebilecekler.
Evet.
Yine İçişleri Bakanlığı'ndan aynı konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı'nca oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu yurt genelindeki tüm il ve ilçelerde COVID-19 tedbiri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların alışveriş, temizlik ve sağlık kontrolü gibi ihtiyaçlarını karşılamak için faaliyete geçtiği belirtildi. Bir diğer uygulamalardan bir tanesi bugün Adalet Bakanı Sayın Gül tarafından geldi. Çok önemli bir açıklama yaptı Sayın Gül. Hastalık belirtisi olan vatandaşlarımızın izolasyonu zorunludur dedi. Ve şunun altını çizelim. Bu tedbiri ihlal eylemi bir suçtur. Yani izolasyonun dışına çıkan kişiler bir suç işlemektedirler. Vurgusunu yaptı. Buradan o yüzden biz de bütün vatandaşlarımıza duyuralım. Hem yaşlılarımız olmak üzere hem de herhangi bir bulaş riskiyle karantinada bulunan kişilerin lütfen kurallara uymasını altını bir kez daha çizelim. Hem kendi sağlıkları hem de toplum sağlığını korumak adına. Yine Adalet Bakanı Gül'den hizmetlerin devamına ilişkin bir takım açıklamalarda bulunuldu bugün. Sayın Gül dedi ki noterlikler artık dönüşümlü olarak hizmet verecekler dedi. Cezaevlerinde bir vaka var mı endişesi insanlarda sorusu vardı. Yine bunun cevabı Gül'den geldi. Cezaevlerinde pozitif koronavirüs vakasına rastlanmadığı duyuruldu.
Bu çok önemli bir durum. Çünkü evet. Mahkumların aileleri, yakınları da endişeli olabiliyorlar onların durumları için. Rastlanmaması, koronavirüse rastlanmaması çok önemli.
Herkesin içini rahatlatmış olan bir açıklama oldu bu. Sayın Gül, adliyelerde bölge adliye mahkemelerince adli hizmetlerin yeteri kadar hakim ve savcı ile yürütebilecek şekilde bir nöbet sistemine geçildiğini açıkladı. Ertelenen duruşmalar ve sürelerle ilgili mağduriyet yaşanmaması için de kısa zamanda adım atılacağını duyurdu. Bu da insanların merak ettiği bir şeydi. Davalar ne olacak, bu süreç nasıl işleyecek diye. Bu konuda da aydınlatılmış oldu. Bugün pazartesi aslında alınan tedbirler açısından önemli bir gün. Çünkü hatırlarsak eğitim sistemine ilişkin bir takım düzenlemeler getirilmişti. Özellikle ilköğretim, ortaöğretimdeki ara tatilimiz vardı. Bu ara tatil Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılan açıklamayla bir hafta öne alındı ve 15 günü kapsamıştı. Ve ancak bu bir haftalık süre içerisinde eğitimin devam edileceği ve TRT'nin kanalları üzerinden, yeni belirlenen kanallar üzerinden ve EBA sisteminden eğitimin online şekilde devam edeceği açıklanmıştı. Bugün o gün, çocuklarımız bugün ilk kez sabah saat 9.30'da derslerini gördüler bu sistemler aracılığıyla.
Evet.
Aynı zamanda YÖK tarafından da açıklama yapılmıştı. Yükseköğretim Kurulu'nca alınan kararlar doğrultusunda da bugün üniversitelerde uzaktan eğitim süreci de başlamış oldu. Çocuklarımız ve gençlerimiz bugün ilk deneyimlerini yaşamış oldular. Maskelerle ilgili bir takım spekülasyonlar vardı ortada hatırlarsak. İşte maske bulunmuyor, bulunmuyor. Bununla ilgili gerçekten çok yetkili mercilerden açıklamalar yapıldı. Dün İçişleri Bakanımız tarafından da açıklamalarda bulunuldu. Yine Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer bir duyuruda bulundu ve dedi ki meslek liselerinin COVID-19 önlemleri kapsamında ayda 2 milyon cerrahi maske üretebileceğini söyledi. Bu da insanları rahatlattı.
Evet,
zaten bir sıkıntı olmadığı, gerekli olduğu halde bulunacağı zaten bakanlıklar tarafından söyleniyordu. Bunun yanı sıra en önemli şeylerden birisi dün yine Sağlık Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı. Buradan vatandaşlarımıza da bir kez daha duyurmakta fayda var. Lütfen bilgiyi alırken doğru yerden nereden aldığımızda, aldığımız yerin doğru olup olmadığını kontrol edelim. Sayın Fahrettin Koca adına da sahte hesaplar açılmış ve oralardan bir takım paylaşımlarda bulunuyordu. Bunlar fake hesaplardı. Sağlık Bakanlığı tarafından dün bir açıklama yapılarak Sayın Fahrettin Koca'nın resmi hesapları paylaşıldı. Buradan lütfen bilgi alınsın. Bunun dışındaki bilgiler gerçeği yansıtmıyor ve toplumda gerçekten gereksiz bir paniğin oluşmasına da neden olabiliyor.
Evet.
Bunun da bir kez altını çizelim. Açıklamaları buradan alalım.
Ayrıca Sağlık Bakanlığı'nın internet adresinden de alabilirler. Onu da verelim hemen. www.saglik.gov.tr.
Bunun yanı sıra yine sürekli tedbirler alınmaya devam ediyor. Çünkü dünya genelinde artan vaka ya da işte seyrine ilişkin belki ilerleyen günlerde farklı tedbirler de alınabilecektir. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan bir açıklama geldi. Sayın Erbaş, koronavirüs salgınının son bulması için yatsı ezanı sonrası camilerden artık dua seslerinin yükseleceğini buradan duyurdu. Camilere ilişkin de bir takım düzenlemeler gelmişti. Bulaşın engellenmesi için insanların toplu yerlerde olması istenmemişti. Buna da buradan yine bir kez daha dikkat etmemiz ve kurallara uyum göstermemiz gerekiyor. Evet. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, yurt dışından gelen 11.269 vatandaşın 23 ildeki 36 yurtta karantina altında bulunduğunu bugün açıkladı. Bu tedbirler gördüğümüz gibi her gün güncellenerek üstüne yeni tedbirler alınarak hem ülkemiz insanı hem de dünya genelindeki insanların bir an önce sağlığına kavuşması ve virüsün etkinliğini yitirmesi için alınmaya devam ediyor.
Evet. Sayın Karaaslan, verdiğiniz bu bilgiler çok önemli. Güncel veriler, güncel bilgiler bunlar. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Siz de kendinize dikkat edin. Sağlık çalışanlarımız, öğretmenlerimiz, basın mensupları koronavirüs tehdidi altında. Çünkü insanlarla birebir temasta bulunan basın mensupları olarak sizlersiniz. Buradan da size bir çağrıda bulunalım. Lütfen dikkatli olun.
Çok teşekkür ediyorum. Buradan bir şey daha eklemek istiyorum.
Tabii ki,
bugün son güncel veri Sayın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından bugün akşam saatlerinde tekrar bir açıklama yapılacak. Son güncel veri paylaşılacak. Bize gösterdiğiniz temenniniz, söylediğiniz temenni için de ben teşekkür ediyorum. Gerçekten sağlık çalışanlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Onları gereksiz yere meşgul etmeyelim. Onların desteği ve yardımlarıyla ancak sağlığımıza kavuşabiliriz. Güvenlik mensupları, sağlık çalışanları ve gazeteciler vatandaşların doğru bilgi alması için görev başında.
Evet, hani evinde kal sloganımız var ya, Türkiye evinde kal. Eğer toplumca bu duruma hassasiyet gösterirsek, eğer mecburi işimiz olmadıkça dışarıya çıkmazsak, inşallah toplum olarak birlik beraberlik içerisinde bu virüsün hakkından geleceğiz diye düşünüyorum.
İnşallah el temizliğine, hijyene uyum sağlayarak, evet, belirtilen 14 gün kuralına tamamıyla sadık kalarak ve temizliğimize dikkat ederek inşallah sosyal izolasyon içerisinde bu virüsü hem biz hem dünya yenecektir diye umut ediyorum. Bekliyoruz en kısa zamanda bir aşı, bir ilaç umuduyla. Evet. O günleri konuşacağımız saatler gelecektir umarım.
Evet. Sayın Karaaslan, verdiğiniz bu kıymetli bilgiler için çok teşekkür ederiz.
Ben çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler temenni ediyorum buradan tüm insanlara.
Sağ olun, hoşça kalın.
Sağ olun.
Ben bir ki kendinden vazgeç, yastığına sarıl, korkular tut, dağılsın kalbin, öl hatta orada, lanetler yağdır, beni hatırla. Her telefona sen çık, her kapıya sen.
Hayatın Sesleri devam ediyor efendim. Şu anda telefon attığımızda Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Şaban Ali Düzgün var. Kendisiyle musibetler karşısında tedbir, tevekkül ve duanın önemi üzerine konuşacağız. Sayın Düzgün, programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk. İyi yayınlar Mustafa Bey.
Çok teşekkürler. Milletçe zor günlerden geçiyoruz. Koronavirüs belası var üzerimizde. Hocam, bu musibetler üzerine sizlerle konuşacağız.
Şimdi tabii bu dönemlerde biraz az konuşmak, belki çok eylemde bulunmak gerekiyor ülkede. Yani sadece ülkemizde değil, bütün insanlığın geçtiği ciddi bir eşik bu. Siz bir kötülük, bir beladan bahsettiniz. Evet, yani bu yaşadığımız bir hayra vesile olabilir mi diye çünkü tartışmalar var. Evet, bu bir bela, bu bir kötülük.
Evet.
Fakat bundan iyi sonuçlar çıkarma, belki insanlığımızı test etme, dayanma gücümüzü artırma anlamında bir hayra vesile olabilir. Bu işte bu virüsün doğasından, koronavirüsün doğasından bahsedilirken hep işte daha önce geçirdiğimiz bu domuz gribi, SARS, MERS gibi mutasyona uğradığı hep söylenir. Bu ilk konuşulduğunda virüsün mutasyona uğradığı, yapısını değiştirdiği, güçlendiği söylendiği zaman ilk aklıma gelen şu oldu. İnsan oğlu adaptasyon yeteneği, yani olup bitene ayak uydurma ve kendini geliştirip dönüştürüp güçlendirme yeteneği en yüksek olan varlıklardan bir tanesi. Bizim öyle bir yeteneğimiz var. Dolayısıyla sanki insanın da yapısını mutasyona uğratma, alışkanlıklarını mutasyona uğratma, şu ana kadar yapıp ettiklerinin üstüne daha güçlü bir insan olarak bu eşiği geçerken kendini dönüştürme fırsatı olarak bu okunabilir. Yani ortada bir kötülük var. Bu kötülük, şöyle bir istatistik yayınlandı. Bu virüs ortalığa çıktıktan sonra insanların savaşlarda, iç kavgalarda birbirini öldürme oranlarında nasıl bir düşüş oldu? Efendime söyleyeyim, ahlaki anlamda bazı kötülüklerde nasıl düşüş oldu, onun istatistiğini verdi. Yani insanların kendi içlerine dönmesi, muhasebe yapması, insanlıklarını yeniden hatırlayabilmesi için illa bu tür belalara uğraması gerekmiyor. Ama maalesef insanın yıkıcı tarafı, yıkıcı yönü çok fazla öne çıktı. Yani bu tür kötü dönemlerde ister istemez insanın musibetler karşısında ilk refleksi, ilk reaksiyonu biz bunu hak edecek ne yaptık? Şimdi bu kişi olarak da bu soruyu sormak gerekiyor. Şimdi şöyle, şunu siz ilan ederken dediniz ya, nasıl bir tevekkül, nasıl bir tedbir, nasıl bir dua durumunda olmalıyız şu günlerde. Şimdi Allah'ın bize olan bir duasını, sürekli çağrısını sürekli hatırlatmak istiyorum ben. O diyor ki, Allah yeryüzüne, dünyaya, evrene bir mizan, bir denge koydu. Bu Rahman suresi 7. ve 8. ayetlerde. Sakın bu dengeyi bozmayın diyor. Şimdi insanın var olan dengeyi, bu işte iklim değişikliklerinden tutun da bizim dışımızda olan varlıklara olan ilişkimiz, onlara muamelemiz, kendi türümüze olan muamelemiz, yıkıcılığımız, tahribimiz, bütün bunları sanki insanın bir nefes alıp, bir teneffüste bulunup, bir ara verip ne yapıp ettiğinin muhasebesini yapması konusunda bize bir çağrı var. Yani ayet diyor ki dengeyi bozmayın, dengeyi bozmayın. Peki bu dengeyi bozduğumuz zaman bunun sonuçlarının olacağını bizim öngörmemiz gerekmez mi? Gerekir. Bu çoğu zaman bu şekilde bir bizim elimizde olmayan, kontrol edemediğimiz şekilde bir virüsle olabilir. Maalesef çoğu zaman bizim gördüğümüz işte savaşlar, milyonlarca insanın, 2. Dünya Savaşı'nda 60 milyon insan öldü. Mustafa Bey, 60 milyon insan, evet, bir virüsün öldürebileceği insan sayısından daha fazlasını insanlar kendi kendilerine yaptılar. Dolayısıyla burada bir muhasebe zamanı, fırsatı veriyor. Çünkü bu tür belalar, musibetler, en büyüklerinden bir tanesi mesela 1575 Lizbon depremi olarak verilir. 100 bin kişinin yaşadığı şehirde 95 bin kişi depremde öldü. Bu büyük bir sosyolojik değişim, büyük bir düşünce değişimi de getirdi. Yani insanlar bu tür felaketlere neden uğrarlar? Şimdi bunun dolayısıyla insanın birinci, bizim yani insan olarak ve ülke olarak yapmamız gereken birinci iş bir muhasebedir. Bu felaketten, bu beladan kazançlı çıkmanın birinci yoludur. İkincisi dua ve tedbir konusunda Hazreti Peygamber'den bize aktarılan uyarılar var. Şimdi özellikle Allah'a iman eden, inanan insanların şöyle bir özgüveni var. Bu iş bize bulaşmaz diye bir kısmında. Yani sanki olacakla öleceğe çare bulunmaz diye bir cümle aktarılır. Bu cümle doğru değil. Olacağı önleme konusunda tedbir diye bir elimizde bir güç var. İnsanın sorumluluğu tedbirdedir. Tedbiri aldıktan sonra neyin olup neyin olmayacağına ben karar veremiyorsam artık o da tevekküldür. Yani Allah şöyle diyor, Allah-u Teala ayet-i kerimede, اِنْ تَنْصُرُ اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ, siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Allah'a yardım nasıl olur? Allah'a yardım onun yasalarının işlemesini bilip o işleyen yasaya uymakla olur. O da şudur. Yani bir bu virüs eğer bir dokunmayla, bir çoğunluk kalabalık bir ortamda bulunmayla bir epidemi haline geliyorsa, insanlara bulaşıyor ve bir belaya, bir musibete, toplu bir belaya dönüşüyorsa, o zaman o ortama girmemek, o tedbiri almak ve o yasanın işlemesine imkan verdiği için Allah'a yardımdır. Yani bunu şöyle düşünmüyorum, bunu böyle algılamamız gerekmez. Bu Allah'ın insanlara verdiği bir beladır demiyorum ben. Bu içinde yaşadığımız evrenin, dünyanın, milyonlarca canlının ortaklaşa kullandığı bu evrenin bir doğası. Yani evrenimizin ve dünyamızın doğası şudur. Bu doğa içinde farklı canlıların, farklı mücadelelerin olduğu bir dünya. Burada virüsler de var, burada bakteriler de var, burada hayvanlar da var, burada insanlar da var. Bu mücadele devam ediyor. Unutmayalım, o virüs insan vücuduna girip yaşama tutunmaya çalışıyor. O da yaşamaya çalışıyor. Kendisi o yaşam mücadelesini verirken başka bir canlının ölümüne sebep olabiliyor. Dolayısıyla Bu mücadele bu doğanın içerisinde var olan bir özellik. Ama başka bir şey daha var. İnsan bu birinci doğaya, yani tabiatta, dünyanın yapısında var olana müdahale ederek ikinci, üçüncü doğaları, üçüncü mahiyetleri yaratma imkanına sahip. O da şudur. Ahlaki bir yapı. Şöyle diyelim, hasta olan bir insanı biz kendi haline bırakmıyoruz. Bakın, buna virüs bulaştı, terk edin bunu, gitsin. Çünkü hayvanlar aleminde böyle yürüyebiliyor. En zayıfı terk ederler ve o zayıf başkalarına av olur. Ama insanlar en zayıf olanı bile sahiplenerek, tedavi ederek, onun için seferber olarak ahlaki bir doğa geliştiriyorlar. Yani insan diğer türlerden farklı. İnsan rasyonel, akli olarak ne yapması gerektiğini hesap ederek tevekkülünü, duasını, tedbirini bütün bu çerçevede alarak farklı bir tür olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla Allah bize diyor, bana yardım edin, ben de size yardım edeyim. Allah'ın yardım etme, Allah'a nasıl yardım edeceğiz? Allah bu yaşadığımız dünyada her canlının, her insanın minimum asgari geçim standardını koyuyor. Herkesin karnı doyacak, herkes temiz suyunu içecek, herkesin can güvenliği olacak. Ama bunların olmadığı bir dünyayı biz insanlar yaratıyorsak, kişi başına düşen nükleer bomba sayısını hesap etmeye hesap bile edemeyecek durumdaysak, o zaman bizim tevekkülümüzün, bizim tedbirimizin, bizim duamızın bir anlam ifade edebilmesi için o ön koşulları, ön şartları bizim yerine getirmemiz lazım. Yani ne kadar bu dünyada iyi bir şekilde yaşamayı hak eden iyi insanları sorusunu sormamız lazım. Biz doğası itibariyle mücadele eden ve bu tür kırılganlıklara yatkın olan, yani her an insan zayıf yaratılmış. Zayıf. Doğamız böyle. Fakat aklımız bu zafiyetimizi, doğamızdaki, fıtratımızdaki zafiyeti aşacak imkanlar bize bahşediyor. İşte nedir o? Bu virüsle mücadele edecek imkanlar. Onun yapısını çözümleyerek onu alt edecek ilaçlar geliştirme, o bizim aklımızın, bize bahşedilen aklımızın biz verdiği imkan. Dolayısıyla buradaki insanın pozisyonunu, konumunu diğer bütün varlıklara karşı daha üst bir konumda olduğunu, bu tür belaları, musibetlerin geçici olduğunu ama bizi güçlendirdiğini, çünkü tarihte hep öyle olmuştur, güçlendirdiğini, ama bu ara dönemlerde, geçiş dönemlerinde mümkün olduğu kadar tedbirlere uyarak ve bütün tedbirleri aldıktan sonra olup biteni Allah'a havale ederek, yani bu dünyayı tek başımıza biz yürütmüyoruz. Bu ümittir, bu Allah'a bağlılığın getirdiği bir sistemik varlıktır. Yani insan Allah'la irtibatlı olan, yapıp ettiklerinin yaratacağı bütün sonuçları Allah'ı da "Ya Rabbi bu benim için hayırlıysa olsun, değilse olmasın" diyerek bir bağlantı halinde olan bir insandı. Bu insan ümidini, var olma arzusunu, yaşama arzusunu, talebini güçlendirdiği için aynı zamanda psikolojik bir destektir de. Bunu bu bağlamda bunlara işaret etmekte yarar var diye düşünüyorum.
Evet, Şaban Bey, devletimiz gerekli tedbirleri aldı, almaya da devam ediyor. Fakat Anadolu'nun bazı yerlerinde röportajlar yapıyor haberciler. Yaşlılarımız sokaklarda. Siz neden sokaklardasınız diye bir soru yöneltildiğinde bizim imanımız var, bize bir şey olmaz diye cevaplıyorlar. Bu konuda vatandaşlarımıza neler söylemek istersiniz?
Yani imanları onlara evde oturmaları gerektiğini söylüyor. Dışarı çıkmaları gerektiğini söylemiyor. Çünkü iman kelimesinin içerisinde güven vardır. Güven de kişinin güvende olabileceği yerde bulunması anlamına gelir. Yani eğer sizin güvendiğiniz bir otorite, devlet sizi, kendinizi tehlikeye atmayın dediği zaman buna verilecek cevap neden böyle bir şeyi benden istiyor? Azıcık düşünelim.
Evet.
Bunun bizden talep edilmesindeki gerekçe nedir? Hem kendi sağlığımızı hem de başka insanların sağlığını riske atmamaktır. Hazreti Peygamber'den aktarılan çok güzel bir söz var, hadis-i şerif. Der ki, dinde zarar vermek de zarar görmek de yoktur. Yani soruyor sahabi, yani nasıl, ne demek istiyorsunuz ya Resulallah? Ya zarar vermek de zarar görmek de. Bir insan başkasının hayatını hiçbir şekilde tehlikeye atamaz. Bu büyük bir aymazlık ve sorumsuzluk olur. Biz kendimize konduramıyoruz hiçbir hastalığı. Yani kimse kendisine böyle bir virüsü etkisi olduğunu düşünmediği için çok rahat çıkıyor. Ama her şey birden oluyor. Gidiyorsunuz küçük bir test al sizde, bırakınız virüsü, kanser var diye. Anlık bir olay.
Evet,
dolayısıyla
evet,
kimsenin garantisi yok. Burada tedbiri elden bırakmamak, insanların hayatını tehlikeye atmamak ve kendi hayatımızı da öncelikle koruma altına almakta yarar var. Bunun bir musibet bir nasihatten yeğdir sözünü düşünelim lütfen. İtalya'ya baksınlar. İnsanlar kontrolden çıkmış bir salgının yaratacağı riskler çok daha büyük. Yani
evet,
bu yıllara yıllara sarkabilecek daha büyük felaketlere yol açabilir. Onun için Türkiye'nin şu 1-2 haftayı, çünkü eğri, yani kayıp eğrisi ve bulaşıcı vakalar eğrisi sıkıntılı seyrediyor. Yani dün bugün biraz kontrolle bu eğriyi yataya çevirme imkanı olabilir. İnsanların sağlık çalışanlarına, otoritelere biraz kulak vermesinde yarar var. Bunu illa zecri tedbirlerle, sokağa çıkma yasağıyla halletmemiz gerekmiyor. Çünkü o istenmeyen bir şey, insanlar işine gücüne gidiyor. Zaten yani bir kısmı gidip işini gücünü görmeye çalışıyor, evine ekmek götürmeye çalışıyor. Yalıtıyor kendisini ofisinde. O yaşlılarımızın bu tedbirin kendileri için olduğunu, azıcık sabretmeleri gerektiğini ben tavsiye ediyorum. Biraz duyarlılık lütfen diyorum.
Evet, sabır ve tevekkül. Sayın evet. Düzgün, programımıza katıldığınız için size çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun.
Sağ olun, ben bu belalı, musibetli günlerde Allah'ın hepimize azim ve basiret vermesini, sabır vermesini temenni ediyorum. Size de iyi yayınlar diyorum.
Çok sağ olun. Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Şaban Ali Düzgün canlı telefon bağlantımızdaydı. Kendisiyle musibetler karşısında tedbiri, tevekkülü ve duanın önemini konuştuk. Sevgili dinleyicilerimiz, İslam dini şu 5 değerin korunması gerektiğini vurguluyor bizlere. Canın, malın, dinin, aklın ve neslin muhafaza edilmesi. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem salgın hastalık riskine karşı ashabına yaptığı bir tavsiyede karantina uygulamasına dikkat çekiyor. Efendimiz bugün tüm dünyanın karşı karşıya kaldığı koronavirüs tehdidinde insanlığa yol gösteriyor ve rehberlik ediyor. Şimdi merhum Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan'dan Peygamber Efendimizin salgın hastalıklar hakkındaki tedbir ve tavsiyelerini dinliyoruz.
Efendimiz buyurmuş ki Tayalisi'nin kaydettiğine göre, La tefna ümmet illa bitta'ni ve ta'un. Benim ümmetim ancak ta'n ve ta'un ile helak olur. Başka bir şeyle helak olmaz. Bunlar salgın hastalıklar. Yani ümmeti Muhammed'in en çok helakinin, toptan kırılmasının sebebi salgın hastalıklar olacak diye Peygamber Efendimiz buyurmuş. Ve bu hastalıkların şehit mertebesinde insana böyle bir derece verdiğini de bildirmiştir. Ümmeti Muhammed'in şeyi böyle oluyor umumiyetle. Benim ümmetim ancak ta'an ve ta'un hastalıklarıyla efendim fani olur, fena bulur, yani kırılırlar. Guddeten ke guddetil ibili, yani şu bu hastalık da bu develerin efendim ayaklarında çıkan deve guddesi gibi bir şiştir, iltihaptır. Böyle olur, ondan sonra vefat ederler. Bu hastalığın tarifini böyle yapıyor Peygamber Efendimiz. Artık doktorlar bunun neye, şimdiki hangi hastalığa delalet ettiğini düşünsünler, bilsinler. El-mukîmü fîhâ keşşehîdi. Bu hastalığın çıktığı yerde, bu taun hastalığının, salgın hastalığının çıktığı yerde ikamet eden, kalıp ölürse şehittir. Şehit gibidir. Vel-fârru minhâ, oradan firar edip kaçan, o bölgeden kaçan, savaştan kaçmış gibidir. Bakın muhterem kardeşlerim, Peygamber Efendimiz böyle buyuruyor. Şimdi İslam canı kurtarmaya çok önem verir. Sıhhate çok önem verir. Vücudun tehlikelerden uzak olmasına çok önem verir. Fakat bu salgın hastalığın çıktığı yerde durmayı tavsiye ediyor. Çıkmasın, dursun diyor. Duran şehit gibidir diyor. Kaçan, savaştan kaçan, yani ödlek savaştan kaçıyor, alçak, efendim cepheden kaçan gibidir diyor. Günahkar oluyor yani. Onun için ama bu ne kadar güzel bir fikir. Bunu şimdi herkes anlayamaz da doktorlar anlıyor. Başlarını sallıyorlar ya. Çünkü salgın hastalık çıkan yerde karantina uygulanır. Zaten istesen de polisler etrafı sararlar. Oradan dışarıya kimseyi çıkartmazlar. Buradaki bir hastalık öbür tarafa gitmesin diye. Zaten öyle yapıyorlar. Şimdi anlarlar yani şeyi. Peygamber Efendimiz o zaman öyle diyor. Ashabım korkmayın. Efendim durun. Hastalık çıkmışsa orada durun. Efendim durmanız şehitlik kazanmanıza sebep olur. Oradan firar etmeniz, oradan başka beldeye gitmeniz, savaştan kaçmak gibi ödlektiktir ve günahtır. Neden? Eğer kaçarsa hastalığı öbür tarafa da götürecek kardeşlerim. Öbür tarafa da götürecek. Ne yapalım? Ölürse ölür, kalırsa kalır. Büyüklerimizin hayatlarını okuduğumuz zaman, o sahabe-i kiramın, büyük evliyaullahın bu gibi hastalıklarda hiç korkmamışlar. Geldiyse geldi, ne yapalım? Ayrılmamışlar bulundukları yerlerden ve onun şehitlik olduğunu, kıymetli bir mertebe olduğunu bilmişlerdir. O bakımdan ne yapalım? Ecel bir yerde geliyor. İnsanın eceli gelmeden, vadesi yetmeden zaten ölmesi yoktur. Bu gibi durumlarda böyle bir tavır içinde olmanın gerektiğini biliniz.
Ömrünü ilim yoluna adayan ve pek çok talebe yetiştiren merhum Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan'dan Peygamber Efendimizin salgın hastalıklar hakkındaki tedbir ve tavsiyelerini dinledik. Mahmut Esat Coşan 4 Şubat 2001 tarihinde damadıyla bir cami açılışı yapmak için Avustralya'nın Griffith şehrine giderken Sydney civarında geçirdiği trafik kazası sonucu vefat etmişti. Kendisine bu vesileyle Allah'tan rahmet diliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün Hayatın Sesleri'nin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
Hayatın Sesleri.